Ayrım 41, Samizdat Soner Yalçın, sayfa 482. Berlin duvarının yıkılışıyla Avrupa'da Gladio tartışması başladı. 1990'da ise Türkiye'nin de gündemine geldi. SHP'nin konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği araştırma önergesinin hazırlanmasından ilk kez yapılan kontur gerilla belgeseline kadar meseleyi aydınlatacak hemen her çalışmanın içinde bulundum. Genelkurmay'da gazetecilere verilen briefingde de yer aldım. Doğan Yurdakul'la birlikte kitaplar da yazdım. Binbaşı Ersever'in İtirafları adlı kitabımın ön sözüne şöyle yazdım. Kontur gerilla, Gladio konusundaki teorileri ve ülkemizde 20 küsur yıldır süren tartışmaları ilgilenen herkes az çok biliyor. Bana gelince gazetecilik yaşamım boyunca kontur gerillanın devlet içindeki evrimini adeta gözlerimle görerek izledim. Bu konuda sayısız haber yaptım. Kontur gerilla konusunda çıkmış hemen her kitabı okudum. Diyebilirim ki konunun tüm uzmanlarıyla görüşmeler yaptım. Bizzat kontur gerillacılarla görüştüm, tartıştım. Bunu ne zaman yazmışım? Ocak 1994. Şimdi yıl 2012. Bu yazıyı kaleme alırken aklıma yıllar önce Moskova'da Tretyakov Müzesi'ni gözerken gördüğüm Alexander Ivanov'un bir tablosu geldi. Ivanov bu klasik resmini 20 yılda 1837-1857 arasında bitirebilmişti. Biz ise Gladio'yu beyaz tuvale hala yansıtamadık. Kafalar karışık ya da karıştırıyorlar diyelim. Ve o halde en başa dönelim. 1. Gladio ilk nerede, ne zaman, hangi amaçla kuruldu? Gladio 2. Dünya Savaşı'nda doğdu. İngilizler düşman işgali altındaki topraklarda direniş hareketleri örgütlemek için 1940 yılında Özel Harekatlar İdaresi SOE adlı gizli bir ordu kurdu. Savaş sırasında SOE işgal altındaki yerlerde direnişçilere silah yardımında bulundu. Aynı dönemde ABD'de OSS, Office for Strategic Service aynı amaçla kuruldu. Bu servis CIA'nın da temelini oluşturdu. 2. Savaş bitince Gladio kaldırıldı mı? İngiltere ve ABD gizli orduları bu kez Batı Avrupa'daki komünist hareketlere karşı kullanma kararı aldı. İngilizler Sovyetlerin Doğu Avrupa'yı işgalinin önlenemeyeceğini, buna karşı gizli bir örgüt kurulmasını teklif etmişti. SBN, Stay Behind of Net, yani özel harekatçılar kuruldu. Orduya değil, istihbarat örgütüne bağlıydı. İş bölümü yaptılar. Fransa, Belçika, Hollanda, Portekiz ve Norveç'teki operasyonlardan İngiltere sorumluydu. Amerikalılar ise Finlandiya, İsveç ve Türkiye'nin dahil olduğu diğer ülkelerden sorumluydu. Gizli ordular, askerler ve aşırı sağcılardan meydana getirildi. İçlerinde ılımlı muhafazakarlara da rastlanıyordu. Solcu yoktu. 3. Gladio komünistlere karşı ilk nerede, ne zaman kullanıldı? 1944'te Yunanistan'da. İngiltere'yi protesto eden komünistlerin üzerine LOK adlı gizli ordu mensuplarınca ateş açıldı. 25 solcu öldü. 4. NATO bu işe nasıl dahil oldu? Gizli orduların bir çatı altında birleştirilmesi 1949'da NATO'nun kuruluşuyla gerçekleşti. NATO'daki gizli orduların adı Stay Behind of Net idi. NATO'da gizli orduları Müttefik Gizli Komite, ACC koordine etti. Yani bu özel teşkilatın NATO'nun askeri kanadı ile ilişkisi yoktu. NATO Genel Sekreterine bağlıydı. NATO üyesi olmayan bazı ülkelerin gizli orduları buraya bağlıydı. Merkezi Brüksel'deki Şeyp karargahıydı. Bu gizli gölge ordu 1990'dan itibaren İtalya'da ortaya çıkarılan Gladio adıyla bilinir oldu. 5. Türkiye'de Gladio kuruldu mu? Türkiye 1952 yılında NATO'ya girdi. Bir yıl sonra Seferberlik Tetkik Kurulu kuruldu. Finansmanı ve teçhizatı ABD'den geldi. Binası Genelkurmay'daki Amerikan Askeri Yardım Heyeti'nin, yani CUSMAT'ın içindeydi. Bu kurum ve daha sonraki adıyla Özel Harp Dairesi ilk kez 1970'lerde tartışma konusu oldu. 12 Mart'ta işkence gören devrimciler bazı MİT elemanları ve askerlerin Gladio ile olan ilişkisini deşifre ettiler. Askerler ÖHD'nin ülkenin işgali halinde kullanılacağını, terör eylemlerine karışmadığını söylediler hep. İtalyan Gladio'sunun başı Francesca Cassiga, gazeteci Nur Batur'a Türkiye'nin Gladio içindeki yerini şöyle anlattı. Türkiye'de de Gladio'ya çok benzeyen bir örgüt kuruldu ama Avrupa merkezli yapının biraz uzağındaydı. Türkiye Gladio'nun koordinasyon komitesindeydi ama siyasi komitede yoktu. Yani daha bağımsız bir yapıdaydı. Türk Gladio'su ancak bir savaş çıkması halinde katılacaktı. Tatbikatlar organize eden komitede değildi. 17 Şubat 2009 sabah. Türkiye'deki tartışmalar Gladio'nun İtalya'da ortaya çıkışıyla 1990'larda yeniden alevlendi. 6. Gladio darbe tezgahladı mı? Gladio komünist sol partilerin iktidar olmaması için her karanlık pis yola başvurdu. Ancak hedefin sadece solcular olmadığını da eklemek gerekir. Zamanla düşman tanımını değiştirdi. Demokrasiyi tehlikeye düşürecek herkes hedef yapıldı. Bu amaçla devlet terörü de yaptı, darbeler de. İlk askeri darbesini 1961'de Fransa'da gerçekleştirmek istedi. Fransa gizli ordusu Gladio CIA ile birlikte NATO'ya karşı çıkan General de Gaulle'e karşı darbe girişiminde bulundu. Darbe girişimi başarısız oldu. De Gaulle NATO'yu gizli ordularıyla birlikte Fransa topraklarından kovdu. 7. 27 Mayıs 1960 müdahalesi Gladio'nun eseri miydi? Her askeri darbeyi Gladio'yu da ilişkilendirmek doğru değildir. Gerek 27 Mayıs 1960, gerekse 1974'teki Portekiz Nisan devriminin gizli ordular Gladio'yla ilgisi yoktur. Diğer yandan gizli ordular 1966'da Portekiz'de, 1967'de Yunanistan'da, 1971 ve 1980'de Türkiye'de yapılan askeri darbelerde rol aldılar. 1981 İspanya darbesi ve 1977'de Türkiye'deki darbe girişimi gibi bazılarında ise başarısız oldular. 8. Gladio eylemleri anlatılırken hep Aldo Moro olayı örnek verilir. Nedir bu? Aldo Moro İtalya'da başbakanlık yapmıştı. Hristiyan Demokratların DCI lideriydi. 1972 seçimlerinde DCI %39, Komünist PCI ile Sosyalist PSI ise toplam %37 oy aldı. Aldo Moro ve Cumhurbaşkanı Giorgio Leone solcular da koalisyon kurma izni için ABD'ye gittiler. Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın sert tepkisiyle karşılaştılar. Bir sonraki seçimde Komünist PCI tek başına %34.4'lük bir oy alarak birinci parti oldu. Aldo Moro bu kez kararını ABD'den bağımsız olarak verdi. Koalisyona katılacaktı. Tarihi uzlaşma, Compromesso Storico anlaşmasının imzalanacağı 16 Mart 1978 günü kaçırıldı. 55 gün sonra cesedi bulundu. Suç solcu Kızıltugaylar örgütünün üzerine atıldı. Gladio'nun sol örgütler içine de sızdığı bu olayla açığa çıktı. 9. Aldo Moro cinayeti bugün çözüldü mü? Cinayeti Gladio'nun işlediği konusunda herkes hemfikir. 1995'te bu cinayeti araştıran meclis komisyonu SİHA'dan bilgi edinme yasası gereği bazı belgeler istedi. Şöyle bir açıklama aldı. SİHA talebinizle ilgili kayıtların varlığını ya da yokluğunu teyit ya da inkar edememektedir. 10. Peki İtalya'da Gladio açığa çıkarılmadı mı? Bu koca bir yalandır. İşin aslı şudur. 31 Mayıs 1972'de Peteano köyündeki bir patlamada polis gücü Carabinieri'nin 3 elemanı öldü. Suç Kızıltugaylara atıldı. Aradan 12 yıl geçti. İtalyan hakimi F. Casson dosyayı yeniden açtı ve hayretler içinde kaldı. Olay yerinde hiçbir polis araştırması yapılmamış, olay soruşturulmamış ve dosya kapatılmıştı. Bomba düzeneğinin Kızıltugaylar tarafından yapıldığı şeklindeki raporu İtalyan ırkçı Ordine Novo örgütüne mensup M. Morin hazırlamıştı. Halbuki bomba NATO envanterinde bulunan C4 patlayıcı ile yapılmıştı. Hakim Casson araştırmalarının sonucunda NATO'ya bağlı Gladio'nun yeraltı cephaneliklerinden birini de ortaya çıkardı. Ardından İtalyan ırkçı örgütü ile İtalyan askeri gizli servisinin SI'de bağlantılarını buldu. Peteano'daki patlamayı gerçekleştiren örgüt üyesi V. Vinci Guerra tutuklandı. Şunu da eklemeliyim. 1974'te de hakim G. Tamburino İtalyan savcıları ile gizli askeri servisin ilişkilerini soruşturmuş. Hatta SID başkanı General V. Michelli'yi devletin yapısını ve yönetim biçimini illegal eylemlerle değiştirmek iddiasıyla tutuklamıştı. General Michelli mahkemede tüm yaptıklarımı bana NATO ve ABD emretti demişti. Ama bu kadarla sınırlı kalmıştı. Bu olaydan 16 yıl sonra hakim Casson Gladio'nun üzerine korkusuzca gitti. Hatta İtalyan Başbakanı Giulio Andreotti'nin Ağustos 1990'da Gladio'nun varlığını açıklamasının işini kolaylaştıracağını sandı. Ancak İtalya devleti Gladio'yu devlet sırrı kapsamına soktu. Sadece eylemi yapanlar cezalandırıldı. 11. Gladio'nun terör eylemlerine katılan yüzlerce kişi yargılanmadı mı? Türkiye'de öyle sanılıyor. Aslında davalar birbirine karıştırılıyor. 3 dava var. Gladio, P2 ve Temiz Eller Operasyonu. Birini F. Casson, diğerini M. Sindona ve ötekisini G. Colombo soruşturdu. Temiz Eller Operasyonu çok ünlü isimlerin yargılandığı bir davaydı. Operasyon 1992 kışında Milanolu bir temizlik şirketinin verdiği rüşvetin araştırılmasıyla başladı. Basit gibi görünen olaylar dizisi bir anda tüm İtalya'yı saran rüşvet ağını ortaya çıkardı. 5000'den fazla soruşturma, 3000'i aşkın dava açıldı. 1000'i aşkın insan hüküm giydi. Diğer soruşturma konusu P2 ise Masonlara yönelikti. 1980 başında ele geçirilen Propaganda 2 belgesine göre stratejinin adı Piano di Rinascita Democratica, yani demokrasinin yeniden doğuşu planıydı. Bu plan uyarınca gerilim stratejisi hedeflenmiş, sinmiş, pusmuş, yıldırılmış, edilgen bir korku toplumu yaratılmak istenmişti. Bu amaca ulaşmak adına her türlü dezenformasyon ve provokasyonu kullanmak mubahtı. Bunun için öncelikle medyanın hem sahipliği hem de çalışanları anlamında ele geçirilmesi gerekiyordu. Ayrıca yargı bağımsızlığının yok edilmesi, sendikaların etkisizleştirilmesi, başkanlık sistemine geçiş planlanıyordu. Ergenekon operasyonlarının yapılmasına mı benziyor ne? Dava açıldı ama sonuç alınamadı. 950 kişilik listeden sadece 3 kişi 12 yıl ev hapsi cezası aldı. Sonra ne mi oldu? P2'nin 1816 no'lu üyesi Silvio Berlusconi başbakan oldu. Neyse biz P2'den 10 yıl sonra ortaya çıkarılan ve konumuz olan Gladio'ya dönelim. 12. Gladio diğer Avrupa ülkelerinde açığa çıktı mı? Sadece İtalya, Belçika ve İsviçre'de gizli orduların Gladio'nun araştırılması için meclis komisyonları kuruldu. Ancak bilgilerin çoğu devlet sırrı kapsamına alındı. ABD, Baba Bush 1990'larda Körfez Savaşı ile uğraştığını açıklayarak Gladio konusuna girmedi. ABD medyası da konuyu pek araştırmadı. Washington Post'a göre Gladio sadece bir İtalyan operasyonuydu ve Amerika ile ilgisi yoktu. İngiltere, Gladio'nun arkasında CIA ve MI6'nın olduğu artık sır değil. Buna rağmen John Major, korkarım güvenlik meselelerimizi tartışmayacağız diyerek olayı kapattı. Meclis de zaten ilgisizdi. Fransa, Jacques Chirac konuya hiç ilgi göstermedi. Zaten kendisinin 1975'te Fransa gizli ordusunun, yani SAÇ başkanı olduğu yazıldı. Meclis araştırması yapılmadı. İspanya, F. González önce gizli ordularla ilgili gerçeklerin açığa çıkarılmasını istedi. Bir hafta sonra Savunma Bakanı N. Serra, İspanya'da Gladio'nun olmadığını açıkladı. Bırakın yargılamayı, meclis araştırması bile yapılmadı. Portekiz, Savunma Bakanı F. Nogueira, Portekiz'de herhangi bir Gladio örgütlenmesi olmadığını söyledi. Meclis araştırması bile yapılmadı. Hollanda, Savunma Bakanı R.T. Beek önce ülkenin istihbarat biriminden briefing aldı. Sonra gizli oturumda meclise bilgi verdi. Ardından Gladio'nun bölge şebekesini oluşturan birimin kapatıldığı açıklandı. Sadece 2 kişi tutuklandı. Meclis araştırmasına gerek duyulmadı. Lüksemburg, Yeşiller Partisi konuyu meclise getirdi. Ancak araştırma önergesi reddedildi. Almanya, Yeşiller ve Sosyal Demokratların çabalarına rağmen olay soruşturulmadı. Başbakan Helmut Kohl önce tüm iddiaları yalanladı. 2 Aralık 1990 seçimlerini kazanınca bu kez gizli orduların 1990 yazından beri dağıtıldığını, silah zulalarının kapatıldığını açıkladı. Alman meclisi araştırma yapmaya gerek duymadı. Yunanistan. Gizli ordunun 1955'te kurulduğu ancak 1988'de kapatıldığı açıklandı. Soruşturma yürütülmesi talebi her ortaya çıktığında iktidarda hangi parti olursa olsun buna gerek olmadığını belirtti. NATO. Gladio'yu NATO çatısı altında Shape'in organize ettiği artık biliniyor. Ancak NATO herkesin Noel tatiline girdiği 1990 yılının 23 Aralık günü olayı sessiz sedasız devlet sırrı kapsamına sokuverdi. İtalya'daki meclis araştırmasına danışmanlık yapan tarihçi A. Giannulli, Gladio belgelerinin nerede olduğunu şöyle açıkladı. Bugünkü asıl soru NATO arşivlerine ulaşabilme sorunudur. AB Avrupa Parlamentosu hiçbir yere varamayan bir dizi kınama kararı çıkarttı. Bu pasif tavrı bugün hala kınanmaktadır. 13. Türkiye'de Genelkurmay'daki Kozmik Oda araması Gladio'nun varlığını kanıtlamak için mi yapıldı? Yürütülen soruşturmayla ilgili bir şey söylenemez. Ancak şunu söyleyebiliriz. Gladio soğuk savaş politikalarının ürünüdür. Soğuk savaş bitince gizli ordular kapatıldı mı? Bunun olması için dünyadaki siyasi, iktisadi kamplaşmanın sona ermesi gerekiyor. Dünya yeniden bir kamplaşma evresindedir. Uluslararası dengeler yeniden belirlenmektedir. Türkiye'de olup biteni analiz edebilmek için kafamızı kaldırıp dünyada neler olduğuna bakmalıyız. 14. Türkiye'de Gladio eylemleri sürüyor mu? Trabzon'daki rahip A. Santoro, Malatya'daki misyonerler ve İstanbul'daki Hrant Dink cinayetleri aynı amaca hizmet etmektedir. Bunlar suikast değil, provokasyon eylemleridir. Göz yumulmuştur. Azınlıklara suikast yapılacağı istihbaratını içeren Kafes adlı belgede bu amaçla ortaya atılmıştır. Amaç kafa karıştırmaktır. Bunların amacı tıpkı bir dönem P2'nin İtalya'da gerilim stratejisiyle hayata soktuğu, demokrasinin yeniden doğuşu planına benzer şekilde yapılan Türkiye'deki hukuksuzluklara Batı kamuoyundan destek bulmaktır. İtalya'da yapılan şimdi Türkiye'de hayata geçirilmektedir. Evet uzatmayalım, Shape, CIA ve MI6 kontrolündeki Gladio hala faaliyettedir. Ergenekon soruşturması Türk Gladio'sunu mu ortaya çıkarmayı amaçlıyor? Komik olmayın. Bizzat Ergenekon balyoz operasyonlarını yapan Gladio'nun kendisidir. Amaç başta TSK olmak üzere yeni dünya düzenine uyum sağlamayan kurumları ve muhalifleri etkisizleştirmedir. Ayrıntıları siz kimi kandırıyorsunuz ve bu dinciler o Müslümanlara benzemiyor kitaplarımda yazdım. Ayrıca Gladio'yu Doğan Yurdakul'la yazdığımız kitaplarla anlatmışız ve şimdi bize bile diyorlar ki Gladio Ergenekoncu. Sadece bize mi? 40 yıldır kontur gerilla Gladio'ya karşı mücadele etmiş ve hedef olmuş, kontur gerilla Gladio Süper NATO hakkında onlarca kitap hazırlayıp yayın yapmış, aydınlıkçılar mı bu örgütten? Yapmayın, zihin tutulmasıdır bu. Gladio bugün cemaati kullanmaktadır. Rusya gibi ülkeler niye CIA üsleri diye cemaat okullarını kapattı? Cemaat niye İran'a sokulmuyor? CIA, Gladio, Katolik Opus Dei'yi nasıl kullanıyorsa cemaati de öyle kontrol altında tutmaktadır. Bunlar bilinmeden Ergenekon meselesi anlaşılamaz. İddianameye fazla söz etmeyeyim, kendi mesleğime eleştiri getireyim. Türk medyasında olayları hep komplo teorileriyle açıklama kolaycılığı gelişti. Nereden çıktı bu komplo teorisi? Komplo teorileri Amerikan-Fransız devrimlerinin gücünden korkan gerici sınıfların icadıdır. Bu teoriler akla, dolayısıyla aydınlığa, düşmanlığı yaşatmayı amaçladı. Her türlü metafizik saçmalık da bu düzenin ürünüydü. Dünden bugüne ne diyor bu komplo teorileri? Dünyayı, ülkemizi mevcut siyasi iktidara düşman siyasal bir grup ele geçirecek. Kim bunlar? Devrimciler, Jacobenler, solcular, ateistler, masonlar, Yahudiler, Ergenekoncular vesaire. Tarih boyunca bu komplo teorilerine inananlar hep cadı avı başlattı. Akla karşı haçlı seferleri düzenledi. Bugün de Samanyolu TV gibi dinci kanalların safsatalarla beslenen cahilleşmeyi topluma dayatmak için yaptıkları diziler işte bu komplo teorilerinin sonucudur. Kuşkusuz komplo teorisi dizilerde olunca gülüp geçilebilir ama gerçek hayata yansıması gerici ideolojinin aslında neye karşı olduğunu gösteriyor, aydınlanmaya. Aslında entelektüel birikim ve zeka ister komplo teorisi. Böylesine kotarılmış adı üstünde teori olan değerlendirmeyi, analizi okumak keyiflidir, kafa açıcıdır. Ancak içinde akıl, bilgi barındırmayan, yargıya varan, sonuca bağlayan, kesin çözümlere ulaşan, kibirli aptallığa tahammül etmek güçtür. Bunlar hep siyaseten doğrucudur, aklen doğrucu değillerdir, öyle niyetleri de yoktur. Bir Montesquieu bilinmeden, kanunların ruhu okunmadan derin devlet analizi yapılabilir mi? Neyse, artık yeter bu konuda yazmak. Kavramlarla düşünmeyen bir toplum yalnız kişiler üzerinden tartışır sorununu. Bu sebeple hep bir suçlu arar. Feza ile görüşmem bitip koğuşa döndüğümde gazeteler gelmişti. Gazeteler iklim bayraklar meselesi işlemeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'den çıkarken basın mensuplarının Oda TV muhabiri İklim Bayraktar'ın iddialarını hatırlatması üzerine dedikoduyla falan bu işler gitmez demişti. Melih Aşık Kılıçdaroğlu'nun gözden kaçırılmaya çalışılan bir açıklamasına vurgu yapmıştı. Gözden kaçırılan basının da üzerinde durmadığı önemli bir nokta var. Bütün bu anlatımlar bayan gazetecinin bir başkasıyla yaptığı telefon görüşmesinin dinlemesinden yansıtılıyor. Bu yasa dışı bir iştir. Ama hiçbir savcı işin bu yönüyle ilgilenmedi. Adalet Bakanı da ilgilenmedi, İçişleri Bakanı da ilgilenmedi. Demek ki hükümet CHP'nin yıpratılması için bu yasa dışı işlerden medet umuyor. Milliyet. Zamanın manşeti şuydu. Baykal Halk TV'yi vermeyince komplo devreye sokuldu. İsmini vermeyen bir CHP milletvekilinin zamana konuştuğunu yazan haberde o milletvekilinin Halk TV pazarlığına şahit olduğu belirtiliyordu. Kim bu pazarlığa şahidim diyen meçhul milletvekili? O görüşmede ben Hakan Aygün, Murat Ongun, eski RTÜK üyesi gazeteci Şaban Sevinç ve Deniz Baykal vardı sadece. Nasıl oluyordu da o görüşmede olmayan biri ben şahidim diyebiliyordu? Tutukluluğumuzun delili Oda TV'deki bilgisayarda çıkan sözde Word belgeleriydi. Bu belgelerin virüsle ve uzaktan bilgisayarlarımıza gönderildiğini hep söyledik. Bunun üzerine yandaş medya karşı atakta bulundu. Neymiş bunlar Soner isimli kullanıcı tarafından oluşturulmuşmuş. Halbuki günümüz teknolojisinde dijital veriler üzerinde oynama yapmak o kadar kolaydı ki. Bir Word dosyasının yazar kısmına Soner değil Einstein yazmak mümkün. Bunu 7 yaşında bir çocuk bile yapabilir. Zaten Radikal'den Ezgi Başaran bunu dile getirmişti. Açıklanmayan deliller dışında Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın tutuklanmasının altında 14 Şubat'ta Oda TV'deki bilgisayar hard disklerinde bulunduğu iddia edilen 3 Word dosyası var. Bu dosyalarda Nedim kitapla ilgili Ahmet'i çalıştırsın, emniyetle irtibatı korusun türünden notlar görülüyor. Soner Yalçın savcılıktaki sorgusunda bu belgeleri kendisinin hazırlamadığını, bilgisayarına bir virüs aracılığıyla girmiş olabileceğini söylemişti. Savcılık ise bu 3 belgenin Soner isimli kullanıcı tarafından oluşturulduğunu söylüyor. Neye dayanarak? Word belgesinin özellikler yani properties kısmını tıkladığında karşısına çıkan üst veri bilgilerine göre. Üst veri bilgileri bilgisayarın kullanıcı ismi ve tarihiyle oynanarak kolaylıkla değiştirilebilir. Gayet kolay. Siz de deneyip görebilirsiniz. Bu teknik detay birçok medya ve yargı mensubunun kafasında bir türlü oturmadı. Halbuki örneğin ABD mahkemelerinde sadece üst veri bilgilerine dayandırılan ıslak imzasız dijital belgeler delil olarak kabul edilmiyor. Belgelerin üst verilerinde oluşturan kişi olarak Soner adını gördüğümüz için Soner Yalçın'ın hazırlayıp hazırlamadığını kesin olarak bilemeyiz. Olabilir de, olmayabilir de. İki gazeteci kimin ne zaman hazırladığı matematik kesinlik içinde bilinmeyen 3 dijital belgede isimleri geçiyor diye tutuklanıyor. Bu yöntem Türkiye'de yaşayan herkes için çok korkutucu. Türkiye Emniyet tarafından yapılan bir siber terörle tanıştı. Ama geniş kamuoyu henüz farkında değil. 41. Ayrımın sonu. Sayfa 491.